Ayrım 44.
Cosette duyduğunun farkında olmadan tabiatın bu korkunç karanlığının kendisini yakaladığını anlıyordu. Onun duyduğu dehşet değildi ama dehşetten de beter bir şey içine işliyordu. Ürperiyordu. Onu kalbinin derinliklerine kadar donduran bu ürpertinin garip olan yanını anlatmak için söz bulunmaz. Bakışları vahşileşmişti. Belki de yarın gene aynı saatte buraya gelmekten kendini alakoyamayacağını anlar gibi oluyordu. O zaman bir içgüdüyle anlayamadığı ama kendisini korkutan bu garip durumdan kurtulmak için yüksek sesle 1, 2, 3, 4 diye 10'a kadar saymaya başladı. Bu ona etrafındaki şeyleri gerçek yönleriyle görmek imkanını verdi. Su alırken ıslattığı ellerinin soğuğunu duydu. Ayağa kalktı. Korku onu yeniden kapladı. Tabii aşılmaz bir korku. Artık bir tek düşüncesi vardı, kaçmak. Bacaklarının bütün gücüyle kaçmak. Ormanın içinden, tarlaların içinden, evlere, pencerelere, yanan kandillere kadar kaçmak. Gözleri önünde duran kovaya takıldı. Thénardier kadının ona verdiği korku öylesine müthişti ki, kovayı bırakıp kaçmaya cesaret edemedi. Sapı iki eliyle yakaladı. Kovayı kaldırmak için güçlük çekti. Böylece 10-12 adım ilerledi. Kova doluydu, ağırdı, onu yere bırakmak zorunda kaldı. Bir an soluk aldı, sonra yeniden sapı kaldırdı, yürümeye başladı. Bu sefer biraz daha uzun gitti, sonra gene durdu. Birkaç saniye dinlendikten sonra gene ilerledi. Öne doğru eğilerek başı aşağıda yaşlı bir kadın gibi yürüyordu. Kovanın ağırlığı zayıf kollarını geriyor, sertleştiriyordu. Demir sap ıslak küçücük ellerini uyuşturuyor, donduruyordu. Arada sırada durmak zorunda kalıyordu. Durduğu her seferde kovadan dökülen soğuk su çıplak bacaklarına akıyordu. Ormanın derinlerinde gece, kış ortası, hiçbir insan olmayan yerlerde geçiyordu bunlar. 8 yaşında bir çocuktu bu. Bu zavallı, acıklı şeyi ancak Tanrı görüyordu. Bir de elbette ki anacığı. Yazık. Çünkü öyle şeyler vardır ki mezardaki ölü kadınları gözlerini açmaya zorlar. Acıklı bir hırıltıyla soluk alıyordu. Hıçkırıklar boğazını sıkıyordu. Uzakta bile olsa Thénardier kadından öyle korkuyordu ki ağlamaya bile cesaret edemiyordu. Thénardier kadının daima oralarda olduğunu sanmak onun adetiydi. Ne var ki bu şekilde uzun yol gitmesi imkansızdı. Onun için pek ağır ilerliyordu. İstediği kadar dinlenme sürelerini azaltsın, bunlar arasında elinden geldiği kadar daha uzun yol alsın, gene de Montfermeil'e dönmek için bir saatten çok zaman geçeceğini, Thénardier kadından da dayak yiyeceğini kaygıyla düşünüyordu. Gece ormanda yalnız başına kalmanın korkusuna bu tasa da karışıyordu. Yorgun, bitkin düşmüştü ama hala ormandan çıkamamıştı. Pek iyi tanıdığı yaşlı bir kestane ağacının yanına gelince, iyice dinlenebilmek için ötekilerden daha uzun son bir mola verdi. Sonra bütün gücünü topladı, kovayı yakaladı, cesaretle yürümeye başladı. Bu arada umudunu kaybeden zavallı küçük yaratık, "Ey Tanrım, Tanrım!" diye bağırmaktan kendini alamadı. O anda birdenbire elindeki kovanın ağırlığı kayboluverdi. Kendisine kocaman görünen bir el sapı yakalamış kuvvetle kaldırıyordu. Başını kaldırdı, iri kapkara bir şey karanlıklar içinde dimdik yanında yürüyordu. Bu arkasından gelmiş olan, geldiğini duymadığı bir adamdı. Bu adam tek kelime söylemeden taşıdığı kovanın sapını yakalamıştı. Hayatın bütün rastlantılarını yöneten bir içgüdü vardır. Çocuk korkmadı. 6. Bu belki de Boulatruelle'in zekasını ispat eder. Bu 1823 yılı Noel gününün öğleden sonrası bir adam Paris'te Hôpital Caddesi'nin en ıssız kesiminde uzun zaman dolaştı. Bu adam ev arayan birine benziyordu. Saint-Marceau mahallesinin en berbat yerinin en fakir görünüşlü evlerinin önünde durmayı tercih eder gibiydi. İleride de göreceğiz ki gerçekten de bu adam bu ücra semtte bir oda kiralamıştır. Bu adam kişiliğiyle olduğu gibi giyim kuşamıyla da temiz ruhlu, görgülü dilenci diyebileceğimiz tipi canlandırıyordu. Sonsuz sefaletle birleşen sonsuz temizlik. Bu düşünebilen kalplerde çok yoksul olana, çok saygıdeğer olana karşı çifte saygı uyandıran ender rastlanır bir karışımdı. Başında çok eski, çok fırçalanmış bir şapka, sırtında ipliğine kadar eskimiş, aşınmış, toprak sarısı, kaba çuhadan bir redingot, geçen yüzyıldan kalma biçimde cepli, kocaman bir yelek, ayağında dizleri ağarmış siyah pantolon, siyah yün çorapları, kalın tokalı, kalın pabuçlar vardı. İyi bir evin uzun zaman uzak kaldıktan sonra dönen eski mürebbisi denilebilirdi. Ak saçlarından, buruşmuş yüzünden, mosmor dudaklarından, hayatın yorgunluğunu, bezginliğini belirten bütün yüzünden 60 yaşının üstünde olduğu anlaşılıyordu. Ağır ama metin yürüyüşüyle, bütün hareketlerindeki fevkalade canlılıkla ancak 50 yaşında gösteriyordu. Alnının çizgileri tam yerindeydi, onu dikkatle inceleyen birisini kendinden yana çevirirdi. Ağzı sert görünen ama alçak gönüllü garip bir çizgiyle buruşuyordu. Bakışının derinliklerinde anlatılamaz üzgün bir berraklık, sakinlik vardı. Sol elinde mendile bağlanmış bir paket vardı. Sağ eliyle bir ağaçtan kesilmiş sopaya dayanıyordu. Bu değnek özenle işlenmişti, pek kötü de değildi. Budaklardan yararlanılmış, kırmızı mumla mercan taklidi bir başlık yapılmıştı. Bu bir sopaydı ama bastona benziyordu. Bu caddede hele kışın pek az gelip geçen vardır. Hiçbir gösterişi olmayan bu adam kalabalık arayacak yerde kalabalıktan kaçınır gibiydi. Bu tarihte Kral 18. Louis hemen her gün Choisy-le-Roi'ye giderdi. En sevdiği gezintilerden biriydi bu. Saat 2'ye doğru hiç şaşmaz saray arabasıyla atlı muhafızların Hôpital Caddesi'nden 4 nala geçtikleri görülürdü. Bu mahallenin yoksul kadınlarına saat yerine geçerdi. Saat 2, işte artık tüyleriye dönüyor derlerdi. Kimisi koşar, kimisi yol açardı. Çünkü yoldan geçen bir kral daima bir gürültülü kargaşalık yaratır. Ayrıca 18. Louis'nin görünmesi, kaybolması Paris sokaklarında oldukça canlılık yaratırdı. Bu geçiş pek hızlıydı ama muhteşemdi. Bu sakat kral 4 nala gitmeye bayılıyordu. Yürüyemediğinden koşmak istiyordu. Bu kötürüm gönül hoşluğuyla kendisini yıldırımla çektirirdi. Yalın kılıçların arasında barışçı, ciddi bir tavırla geçerdi. Yaldız içinde kapı kanatlarına iri zambak dalları çizilmiş ağır saray arabası gürültüyle giderdi. İnsan buna bir göz atmaya ancak vakit bulabilirdi. Dip sağ köşede kapitone beyaz atlas yastıkların üzerinde geniş, diri, kırmızı bir yüz, yeni pudralanmış bir alın, azametli, sert, düzenbaz bakışlar, bir bilgin gülümseyişi, bir şehirli elbisesinin üzerinde burmalı, yüksek apoletler, Toison d'Or nişanı, Saint Louis nişanı, Legion d'Honneur nişanı, Saint Esprit gümüş nişanı, kocaman bir göbek, geniş bir mavi kordon, kraldı bu. Paris'in dışında beyaz tüylü şapkasını yüksek İngiliz tozluklarının sardığı dizlerinin üzerinde tutardı. Şehre döndüğü zaman etrafı az selamlar şapkasını başına giyerdi. Halka pek soğuk davranırdı, o da ona aynı şekilde davranırdı. Saint Marceau mahallesinden geçtiğinde bütün başarısı bir mahallenin arkadaşına söylediği şu sözler oldu. Hükümet bu şişko demek. Böylece kralın aynı saatte bu değişmez geçişleri Hôpital Caddesi'nin günlük olayını teşkil ediyordu. Sarı elbiseli yolcu belli ki bu mahalleli değildi, belki Parisli bile değildi çünkü bunları bilmiyordu. Saat 2'de kralın arabası etrafında gümüş şeritli bir muhafız süvari taburuyla Salpêtrière'den dönüp de caddeye girince pek şaşırdı, adeta ürktü. Ara yolda kendisinden başka kimse yoktu, çabucak bir bahçe duvarının köşesine çekildi. Ama bu, Havre Dükü'nün onu fark etmesini önleyemedi. Dük o gün muhafızların komutanı sıfatıyla arabada kralın karşısında oturuyordu. Haşmet Meaba, işte kötü yüzlü bir adam dedi. Kralın yolunu açan inzibat mensupları da onu fark ettiler. İçlerinden biri onu takip etmek emrini aldı. Yalnız adam mahallenin tenha dar sokaklarına daldı. Günde alçalmaya başladığından memur onun izini kaybetti. Bu durumu o akşam Paris Polis Müdürü Angle Dük'üne verilen bir raporda belirtilmiştir. Sarı redingotlu adam memura izini kaybettirince takip edilip edilmediğini anlamak için sık sık arkasına bakarak adımlarını sıklaştırdı. Saat 4'ü çeyrek geçe, yani iyice gece bastırdığında o gün iki Forza piyesi oynanan Port Saint Martin tiyatrosunun önünden geçiyordu. Tiyatronun lambalarıyla aydınlatılan bu ilan gözüne çarptı çünkü her ne kadar hızlı yürüyorsa da okumak için durdu. Bir süre sonra Planchet çıkmaz sokağında bulunuyordu. O tarihte Lanye arabalarının yazıhanesinin bulunduğu Kalay Sahanhan'ına giriyordu. Lanye, araba saat 4.30'da kalkıyordu. Arabalar koşulmuştu, arabacının çağırdığı yolcular aceleyle arabanın yüksek demir merdivenine tırmanıyorlardı. Adam sordu, "Bir kişilik yeriniz var mı?" Arabacı, "Bir tek yer var benim yanımda," dedi. "Onu ben tutuyorum. Çıkın." Bu arada yola çıkmadan yolcunun kötü durumdaki elbisesine, paketinin küçüklüğüne bir göz attı, ücretini istedi. "Lanye'ye kadar mı gidiyorsunuz?" diye sordu. Adam evet dedi. Lanye'ye kadar olan ücreti ödedi. Araba kalktı. Parmaklığı geçince arabacı ahbaplık etmek istedi ama yolcu onun sorduklarına hep tek kelimeyle karşılık veriyordu. Arabacı da ıslık çalmaya, atlarına küfretmeye başladı. Paltosuna sarındı. Hava soğuktu. Adamın pek aldırdığı yoktu. Böylece Gournay ile Neuilly-sur-Marne'ı geçtiler. Akşam saat 6'ya doğru Shell'deydiler. Arabacı atlarını dinlendirmek için manastırın eski binalarından birindeki arabacılar hanının önünde durdu. Adam, "Ben burada iniyorum," dedi. Çıkınını, sopasını aldı, arabadan aşağı atladı. Biraz sonra gözden kayboldu. Hana girmemişti. Birkaç dakika sonra araba Lanye'ye doğru yeniden yola koyuldu. Ona Shell ana yolunda da rastlamadılar. Arabacı içerideki yolculara doğru döndü. "İşte," dedi, "buraların yabancısı bir adam, çünkü ben onu hiç tanımıyorum. Meteliksiz gibi görünüyor ama masrafa aldırdığı yok. Lanye'ye kadar ücret ödüyor, Shell'de iniyor. Hana girmiyor, hiçbir yerde de görünmüyor. Toprağa mı saplandı, nedir?" Adam toprağa saplanmamıştı. Karanlıkta telaşla Shell ana yolunu geçmiş, sonra solda kiliseye gelmeden Montfermeil'e giden köy yoluna sapmıştı. Memleketi bilen, daha önce de oraya gelen bir kimseye benziyordu. Aceleyle gidiyordu. Bu yolun Gagny'den Lanye'ye giden iki yanı ağaçlı eski yolla kesiştiği yerde birilerinin geldiğini duydu. Telaşla bir hendeğe gizlendi, yolcuların uzaklaşmasını bekledi. Aslında bu çekinme lüzumsuzdu çünkü daha önce de dediğimiz gibi bu kapkaranlık bir Aralık ayı gecesiydi. Gökte ancak 2-3 yıldız görünüyordu. İşte o noktadan tepenin yamacı başlar. Adam Montfermeil yoluna sapmadı, sağa tarlaların içine daldı, iri adımlarla ormana ulaştı. Ormana girince adımlarını yavaşlattı, dikkatle bütün ağaçlara bakmaya başladı. Adım adım ilerliyordu, sanki bir şeyler arıyor, yalnız kendinin bildiği esrarlı bir yoldan gidiyor gibiydi. Bir ara yolunu kaybeder gibi oldu, duraladı. Sonunda el yordamıyla iri beyaz taşlardan bir yığının bulunduğu bir düzlüğe geldi. Çabucak bu taşlara doğru gitti, gecenin sisi içinde dikkatle onları inceledi, sanki gözden geçiriyordu. Bu taş yığınının birkaç adım ilerisinde üzeri bitkilerin sihirli diyebileceğimiz çıkıntılarla kaplı kocaman bir ağaç vardı. O ağaca yaklaştı, gövdenin kabuğunda elini dolaştırdı. Tanımak, bütün sihirleri saymak istiyordu sanki. Bir diş budak olan bu ağacın tam karşısında kabukları döken bir hastalığa yakalanmış bir kestane ağacı vardı. Ona sargı yerine bir çivili çinko şerit koymuşlardı. Ayaklarının ucunda yükseldi, bu çinko şeridi elledi. Sonra ağaçla taşlar arasında kalan yerdeki toprağın üzerinde biraz dolaştı. Toprağın pek yakınlarda karıştırılıp karıştırılmadığını anlamak isteyen bir kimseye benziyordu. Bu da olduktan sonra yönünü tayin etti, ormanın içine doğru yürüdü. Cosette rastlayan işte bu adamdı. Ormanın içinden Monferme'ye doğru ilerlerken bir karaltı görmüştü. İnleyerek kımıldanan, bir yükü yere bırakan, sonra gene alıp yürümeye koyulan küçük bir karaltı. Yaklaşmış, bunun kocaman su dolu bir kova taşıyan küçücük bir çocuk olduğunu anlamıştı. Bunun üzerine çocuğun yanına gitmiş, sessizce kovanın sapını tutmuştu. 7. Cosette karanlıkta yabancıyla yan yana. Dediğimiz gibi Cosette korkmamıştı. Adam onunla konuştu. Ağır bir sesle, oldukça alçak sesle konuşuyordu. Evladım, bu taşıdığın senin için çok ağır. Cosette başını kaldırdı. Evet efendim dedi. Ver bana dedi adam, ben taşıyayım. Cosette kovayı bıraktı. Adam onun yanında yürümeye başladı. Ağzının içinde gerçekten çok ağırmış dedi. Sonra kaç yaşındasın küçük diye sordu. 8 yaşındayım efendim. Çok uzaktan mı geliyorsun bu yükle? Ormanın içindeki pınardan geliyorum. Peki gittiğin yer uzak mı? Buradan bir çeyrek saat ileride. Adam bir süre konuşmadan durdu, sonra birdenbire annen yok mu senin diye sordu. Çocuk bilmiyorum ki dedi. Sonra adamın yeniden söze başlamasına fırsat kalmadan gene kızcağız konuştu. Hiç sanmıyorum. Başkalarının var, benim annem yok. Bir süre sustu, sonra bana öyle geliyor ki hiç annem olmadı benim dedi. Adam durdu, kovayı yere bıraktı, eğildi, iki elini çocuğun iki omzuna koydu. Ona bakmaya, karanlıkta yüzünü görmeye çalıştı. Cosette'in zayıf, çelimsiz yüzü, göğün morumsu ışığında hayal meyal görünüyordu. ''Adın ne senin?'' dedi adam. ''Cosette.'' Adam müthiş bir heyecanla sarsıldı. Ona bir daha baktı. Sonra Cosette'in omuzlarından ellerini çekti, kovayı yakaladı, yürümeye başladı. Bir süre sonra, ''Küçük, sen nerede oturuyorsun?'' diye sordu. ''Monferme'de, bilmem biliyor musunuz?'' ''Şimdi biz oraya mı gidiyoruz?'' ''Evet efendim.'' Adam yeniden biraz durakladı, sonra ''Seni bu saatte ormana su almaya kim yolladı?'' diye sordu. ''Bayan Tener'' diye. Adam ilgisiz görünmeye çalışan bir sesle ''Ne iş yapar bu senin Bayan Tener diye?'' diye sordu. Sesinde gene de bir titreme vardı. ''Benim hanımım'' dedi çocuk. ''Hanı işletir.'' ''Han mı?'' ''İyi öyleyse ben de bu geceyi orada geçiririm. Beni oraya götür bakalım.'' ''Çocuk zaten gidiyoruz.'' dedi. Adam oldukça hızlı yürüyordu. Cosette de zorluk çekmeden onun peşinden gidiyordu. Artık yorgunluk duymuyordu. Arada sırada anlatılamaz bir sükunetle, teslimiyetle bakışlarını adama doğru çeviriyordu. Ona hiçbir zaman Tanrı'ya dua etmeyi öğretmemişlerdi ama o gene de içinde umuda, neşeye benzeyen, göğe doğru yükselen bir şeyler duyuyordu. Birkaç dakika geçti, adam, ''Bayan Tenardiye'nin hizmetçisi yok mu?'' diye sordu. ''Hayır efendim.'' ''Sen yalnız mısın?'' ''Evet efendim.'' Gene bir duraklama oldu, Cosette sesini yükseltti. ''Yani iki küçük kızı var.'' ''Hangi küçük kızlar?'' ''Popin'le Zelma.'' Çocuk Tenardiye kadının çocuklarına koyduğu kıymetli roman kahramanı adlarını böylece sadeleştiriyordu. ''Nedir bu Popin'le Zelma?'' ''Bunlar bizim küçük hanımlar, yani Bayan Tenardiye'nin kızları.'' ''Peki onlar ne yaparlar evde?'' ''Oo'' dedi çocuk, ''onların güzel bebekleri var, yaldızlı şeyleri var, bir yığın eşyaları var. Oynarlar, eğlenirler. Bütün gün mü?'' ''Evet efendim.'' ''Ya sen?'' ''Ben çalışırım.'' ''Bütün gün mü?'' Çocuk gece olduğu için içinde yaşlar görünmeyen iri gözlerini kaldırdı, yavaşça ''Evet efendim.'' dedi. Bir süre sessizlikten sonra da ''Bazen işim bitince onlar da izin verirse ben de oynarım.'' dedi. ''Nasıl eğlenirsin sen?'' ''Nasıl olursa. Buna izin verirler ama pek oyuncağım yok benim. Popin'le Zelma bebekleriyle oynamamı istemiyorlar. Şu kadarcık bir kurşun kılıcım var. Çocuk küçük parmağını gösteriyordu. Hem de kesmiyor değil mi? Aa, keser efendim. Salatayla sineklerin başını keser. Köye geldiler. Cosette yabancıya yollarda önderlik etti. Fırının önünden geçtiler ama Cosette kendine ısmarlanan ekmeği hatırlamadı bile. Adam artık onu sorguya çekmekten vazgeçmişti. Şimdi düşünceli bir sessizliğe bürünmüştü. Kiliseyi arkalarında bırakmışlardı. Adam açık havadaki bütün bu dükkanları görünce ne o, burada panayır mı var diye sordu. Hayır efendim, bugün Noel'de. Hana iyice yaklaştıkları için Cosette utanarak adamın koluna dokundu. Beyefendi. Ne var evladım? Bakın eve çok yaklaştık. Ne olur? Kovayı bana verir misiniz artık? Niçin? Çünkü hanımım onu başkasının taşıdığını görürse beni döver. Adam kovayı ona verdi. Biraz sonra meyhanenin kapısına geldiler. 8. Belki de zengin olan yoksulu evine almanın sıkıntısı. Cosette hala oyuncakçı dükkanında duran kocaman bebeğe yan gözle bir bakmaktan kendini alamadı, sonra kapıyı çaldı. Kapı açıldı. Thénardier kadın elinde şamdanla göründü. Ya demek sensin ha küçük kopuk. Çok şükür gelebildin. Mutlaka yollarda oynamıştır ahlaksız. Cosette titreyerek burada kalmak isteyen bir bey var efendim dedi. Thénardier kadın asık suratının yerine çabucak sevimli bir yüz takındı. Bu hancılara özgü ani bir değişikliktir. Yeni gelene gözleriyle yiyecek gibi baktı. Bu bey mi? Adam elini şapkasına götürerek evet efendim dedi. Zengin yolcular bu kadar terbiyeli olmazlar. Bu davranışta yabancının Thénardier kadının bir bakışla gözden geçirdiği elbisesi, eşyası, kadının yüzündeki sevimliliği yok etti. Yeniden kaba ifadeyi takındı. Sertçe içeri gir efendi dedi. Efendi girdi. Thénardier kadın onu bir daha süzdü. Özellikle iyice aşınmış redingotunu, çökmüş şapkasını inceledi. Bir baş hareketiyle, birkaç çatmasıyla, bir göz kırpmasıyla kocasına danıştı.